Ne de olsa o da bir şeyler görmüş olmalıydı. En azından bizi içeri girerken, masaya otururken fark etmiş olabilirdi. Daha da ilginci, kendinden geçmiş bir müşteriyi evine taşımak sık sık rastlanan bir olay değildi. Muhtemelen patrona ne olduğunu sorardı. Beynimin bir köşesine bunu kaydettim. Bir fırsatını bulduğumda garsonla konuşacaktım. Önce biraz ümitlenir gibi olmuştum ama daha sonra içimi yine çaresizliğin karanlığı kapladı. Bilmediğim çok şey vardı, özellikle nöbetlerim hakkında. Bunca zamanda tedavi görmemem, doktorlardan kaçmam, geçirdiğim nöbetlerin mahiyeti hakkında beni bilgisiz kılıyordu. Mesela yaşadığım olayların seyrini ve zamanını tayinden acizdim. Ne zaman bir nöbete girdiğimi, ne zaman nöbetten kurtulduğumu kesin çizgilerle ayırt edemiyordum. Şu an bile hala bir nöbette olup olmadığımı söyleyemezdim. Elimde kesin veriler yoktu. Gerçi nöbet başlangıçlarında genellikle içimi bir karamsarlık kaplar, anılar üstüme üşüşür, bedenimde hafif titremeler başlar ve kendimi açık havaya atmak isteği çoğalırdı içimde. Ama bütün bunlar kesin nöbet tezahürleri değildi. Bazen rahat bir uykudan uyandığımda nöbette olduğumu hissederdim. Acaba dün de öyle mi olmuş? Yüzüne aşina olduğumu sandığım yaşlı balıkçıyla görüşüp meyhaneye gitmeyi teklif ettikten sonra birden nöbete mi girmiştim? Belki de adam teklifimi kabul etmemiş, benden ayrılmış ama ben hala onu yanımda hissederek sanki sıkıntılarımı dinleyecek birini bulmuş gibi onun beraberimde olduğunu varsayarak tek başıma mı apostolun dükkanına gitmiştim? Bu da olabilir miydi? Bilmiyordum. Belki de teorik olarak mümkündü. Beynimi zorlayıp olayları yeniden anımsamaya çalıştım. Gerçek ile düşü ayırt etmek imkansız gibi geldi bana. Her şey karmakarışıktı. Ama ihtiyar balıkçının sözleri hala kafamın içinde uğulduyordu. O bir hayal olabilirdi. Daha doğrusu öyle olmalıydı. Oradan uzaklaşırken gülümsemekten kendimi alamadım. Şayet yaşadıklarım beynimin ürünü değilse, herhalde Azrail'le konuşan ve yaşamaya devam eden ilk canlı ben oluyordum. Sistemin fotoğrafını aldım elime, yatağımın başucunda duran en beğendiğim resmini. Evin her yanını fotoğraflarıyla süslemiştim zaten. Mutfakta bile çerçevelenmiş resimleri asılıydı. Duvarlarda, masalarda, komodin üstlerinde, camlı vitrin içindeki gümüş takımların arasında ve tabii yatağımın başucunda. Aklıma neresi gelirse evin içinde görüş alanıma giren her yer onun resimleriyle doluydu. Normal olmadığını biliyordum bu tutumumun ama onu görmek, her an varlığını evde hissetmek istiyordum. Elimdeki tek imkan buydu. Başka ne yapabilirdim ki? Zamanın her şeye kadir olduğunu, hafızamdaki hayalin ve içime işlemiş hasretinin geçecek süre içinde hafifleyeceğini biliyordum. İnsanın doğasında mevcuttu unutmak, fakat ben unutmak istemiyordum sevgilimi. Parmaklarımla okşadım renkli fotoğrafı. Yüzüne o çok yakışan gülümsemesiyle bana bakıyordu. Sanki sakın beni unutma der gibi. Unutabilir miydim hiç? İmkanı var mıydı? 2 sene geçmişti ama varlığını daha dün gibi hissediyordum içimde. Her an zilin çalınacağını, kapıdan içeriye coşkun, sevecen, fıkır fıkır kaynayan haliyle girmesini bekliyordum. Korkak diye mırıldandım kendi kendime. İntihar etmeyi göze alamamıştım peşinden. Çok istemiş ama gereken iradeyi sergileyememiştim. Oysa ne kadar kolaydı bu dünyadan göç etmek. Bin bir yolu vardı. Kolayı, zoru, acı vereni, acısızı, temizi, kirlisi ama sonunda yapılmayacak hiçbir şey değildi. Beni bu kararımdan caydıran şey sadece korkaklığım değildi. Belki de en büyük etken onun hayata bağlılığı, yaşamı sevmesiydi. Ölümü bir türlü kabullenemezdi. Hatta bir kere, iyi hatırlıyorum, insanın kendi hayatına son vermesi üzerine yaptığımız bir tartışma sırasında bunun insanoğlunun bir zaafı olduğunu, Tanrı'nın verdiği canı yine ancak Tanrı'nın alabileceğini savunmuştu. İnsan iradesi ancak Tanrı lütfu hayatı korumaya yönelik olmalıdır, demişti. Onunla aynı fikirde değildim ama tartışmayı o kazanmıştı sonunda. Ölümünden sonra aramızda geçen ve o zaman bana çok sıradan görünen bu müzakereyi çok düşünmüştüm. Onun istemediği bir şey yapamazdım. Benim yaratılışıma uygun değildi. Şayet bir ruhlar alemi varsa ve onun ruhu hala yaşıyorsa beni anlayışla karşılayacağına inanıyordum. Ama ben yine de hadi oradan sersem diye homurdandım kendi kendime. Düpedüz korkmuş, canıma kıymayı göze alamamıştım. Neden de acaba? İntihar etmeyi başaranlar daha mı gözü kara, benden daha mı cesur insanlardı? Yoksa bu kararı almanın belirli bir tahammül limiti mi vardı? Ben yeterince acı çekmiyor muydum? Yoksa o acı limitine henüz ulaşamamış mıydım? Uzmanlar genellikle intihar iradesini zaafa uğramış insan beyninin psikolojik yetersizliğine bağlıyordu. Yani kabaca ruhsal hastalığa. Ben de bir hastaydım. Bunalımlara girip nöbetler geçiriyordum. Ama gereken cesareti bir türlü bulamıyordum kendimde, yapamazdım. Sistemin istemediği bir şeyi yerine getiremezdim. Ne zaman resimlerinden birini elime alıp koltuğa çöksem, o fotoğrafın çekildiği anı anımsayıp gözyaşlarına boğulurdum. Gözlerim sulandı yine. Pek çoğunu olduğu gibi o fotoğrafı da ben çekmiştim. Az ilerimizde Rumeli Hisarı'nda. Anılarım canlandı yine. Nefis bir gündü, sıcak bir Temmuz sabahı. Birlikte geçirdiğimiz bir gecenin sabahında arabaya atlayıp kahvaltı etmeye gitmiştik Hisar'a. Simit, poğaça alıp sahildeki kır kahvelerinden birinde çay içmiştik. Sitem buralarda kahvaltı etmeye, yaz sabahının dinginliğini boğazın serin sularına bakarak özümlemeye bayılırdı. O sabahı çok iyi hatırlıyordum. Sırtında omuzlarını ve göbeğini açık bırakan askılı bir penye, altında da eski bir kanvas pantolon vardı. Hayatımda gördüğüm en güzel ayaklara sahipti Sitem. Ayaklarına olan tutkunluğumu bildiğinden her zaman ayaklarının güzelliğini gösteren dekolte popçular giyerdi. O kır kahvesinin iskembesinde oturmuş, önündeki boğaz manzarasının güzelliğini seyrederken, ben de boş bir iskembenin üzerine uzattığı ayaklarının erişilmez güzelliğini seyrediyordum. Arada bir bana dönüp, ayaklarını seyrimden duyduğu hazzı gülümseyerek belli ediyordu. O gün çok fotoğrafını çekmiştim. Aynı yerde iki makara harcadığımı anımsıyordum. Birbirinden güzel fotoğraflar. En az 10 tane de ayaklarının muhtelif pozlarını tespit etmiştim. Önden, arkadan, yandan çeşitli pozlarda. Bir tanesi hala cüzdanımda dururdu. Onu özlüyordum. Hem de dayanılmaz bir şekilde. Yokluğuna tahammül etmek inanılmaz derecede zordu. 2 yıl değil, 22 yıl bile geçse bu hasretin dinmeyeceğini biliyordum. Herhalde son nefesime kadar onu unutmayacaktım. Galiba bir süre ağladım. Ama her zamanki gibi hıçkıra hıçkıra değil. Sessiz gözyaşları döktüm. Sonra sanırım biraz içim geçmiş. 2 gün süren nöbet sonralığında vücudumun yorgun düştüğünü, güçsüz kaldığımı bilirdim. Genellikle de nöbeti takip eden günlerde sık sık uykuya dalarak dinlenirdim. Uyuyakalmışım. Gözlerimi açtığımda giyimli olarak yatakta uzanmış buldum kendimi. Etraf zifiri karanlıktı. İçim geçmemiş, bayağı uykuya dalmıştım. Gecenin ilerlemiş bir saati olduğunu anımsadım. Şehrin uğultusu, caddenin trafik akışı aksetmiyordu artık. Yatağın içinde doğrulmaya çalıştım. Sitemin çerçeveli resmi göğsümün üzerinden kayarak yere düştü. Bir günah işlemiş gibi suçluluk duygusuna kapılarak resmi hemen yerden kaldırmak istedim. El yordamıyla çerçeveyi aradım halının üstünde. Bulamayınca başucumdaki komodinin üzerindeki gece lambasının butonunu arayıp yaktım. Lambanın sarı ışığı yatak odamı aydınlatmıştı şimdi. Abajurun kağıt şapkasından çıkan solgun ışık yerdeki halıyı ve üzerine düşen çerçeveyi aydınlatıyordu. Çerçeve yuvalarınca bir kısmı hafif yatağın altında kalmış ve çerçevenin arka yüzü üstte kalmıştı. Çerçeveyi yerden alıp kaldırdım. Sanki o kadar saat uykuda kalan ben değilmişim gibi. Anılarım yeni baştan o Temmuz sabahına, kahvaltı ettiğimiz güne döndü. İçim geçip uykuya dalarken hala o günün hatıralarıyla baş başaydım. O nefis tebessümü bir daha görmek, hasretini bastırmak istercesine resmin yüzünü kendime çevirdim. Birden gözlerim irileşti. Kalbim duracak gibi oldu. Gayri ihtiyari dudaklarımın arasından boğuk bir feryat yükseldi. Gördüğüme inanamıyordum. Olamazdı bu, imkansızdı. Gözlerimi açıp kapadım. Titreyen parmaklarımın arasındaki çerçeveye bir daha baktım. Damarlarımdaki kanım çekiliyordu. Bağırdım. Hem de canhıraş bir feryat ile. Sitemin fotoğrafının yerinde şimdi ihtiyar balıkçının yani Azrail'in beni süzen soğuk bakışlarını görüyordum. Sitem yok olmuştu. Korkuya, daha doğrusu paniğe kapıldım. Çerçeveyi elimden fırlattım. Kof bir sesle resim yumuşacık halının üzerine düştü. Bakamıyordum resme. Bütün vücudum zangır zangır titremeye başlamıştı. Bir korku filminin en ürkütücü sahnesindeydim sanki. Neyse ki çerçeve yine ters düşmüştü yere. Bu mümkün olabilir miydi? O an mantık çerçevesinde akıl yürütemeyecek kadar korkmuştum. Azrail ikinci kere kendisini bana göstermişti. Kalbim duracak gibi atıyordu ve ben korkunun oyuncağı olmuştum. Adalelerim gerilmiş, yatağın kenarında kas katı olmuş bir halde yere bakıyordum. Halüsinasyon olmalıydı. Gerçek hayatta böyle bir şey yaşanmazdı. Beynim mutlaka bana yeni bir oyun oynuyordu. O an ilk aklıma gelen buydu. Belki de yeni bir nöbete girmiştim. Azrail'in peşimi bırakmadığı yeni bir nöbet süreci. Vücudumdaki kasılmalar arttı. Ama diğer yandan da çaresiz ve yetersiz mantığım bu yeni durumla mücadeleye çalışıyordu. İçimden yükselen bir ses, korkma, hasta olduğun için bunları görüyorsun. O çerçevenin içinde senin sevgilinin fotoğrafı var. Kendini topla, iradene hakim ol ve çerçeveyi yeniden eline alarak bak diyordu. Ama korku galip geldi. Çerçeveyi yerden alamadım. İnanamıyordum bir türlü. Yatağın ucunda büzülüp öylece kaldım. Kanım donmuştu sanki. Duyularımın yok olduğunu hissediyordum. Şiddetle artan korku dalgaları peyderpey benliğimi kaplıyordu. Azrail ile kendi evimde baş başaydım. Beynimin içi uğulduyordu. Artık gaipten geldiğine inandığım sesler duymaya başlamıştım. Her yandan, her taraftan koro halinde devamlı sesler. Ama o seslerin mahiyetini algılayamıyordum. Bir nevi uhrevi ürküntüydü bu. Sanırım beni asıl korkudan da bu olmuştu. Kulaklarımı sağır edecek şiddette uğultular. Timbal ya da gong darbeleri. Ama hiçbir kulağın dayanamayacağı şiddette. Sanki o uğultu ve sesler birden kesildi. Beynim için sakinleşti sanki. Şakaklarımdaki damarların daha yavaş attığını, gürültülerle bozulan dengimin normale dönmeye başladığını hissettim. Gerçi hala kımıldayamıyor, karyolanın kenarında büzülerek oturmaya devam ediyordum. Ama muhakeme yeteneğim geri gelmişti. O bir anlık halüsinasyondu. Başka bir şey olamazdı. Dünden beri zihnim kendini Azrail diye tanıtan yaşlı balıkçı ile meşguldü ve zaten hasta olan beynim ve ruhum bu yorgunluğu kaldıramamış ve ben de yeni bir nöbete girmiş olmalıydım. Fakat bana normal gelen bu yorumu düşününce yeniden irkildim. Şayet düşüncelerim düzenli ve makul, aklı selimin kabul edeceği düzeyde ise ben nöbet geçiriyor olamazdım. Vardığım sonuç beni yeniden korkuttu. Gözlerimi yerde duran çerçeveden alamıyordum. Korkumu yenip o resme yeniden bakmalıydım. Başka çarem yoktu. Beni perişan eden korkuyu ancak bu surette yenebilirdim. Eğildim, elimi uzattım. Metal çerçeveye birkaç santim kala parmaklarım havada kaldı. Çerçeveyi çevirip resme yeniden bakacak cesareti kendimde bulamadım. Birkaç dakika o vaziyette kaldım, sonra ağır ağır doğruldum. Bakamayacaktım. Olacaklara hazır değildim. Yeni bir korku krizini kaldıramazdım. Çaresizlik içimi kemiriyordu. Kaçmak, evimden, yatak odamdan uzaklaşmak istiyordum. Hatta her şeyden, yuvamdaki tatlı anılardan, sistemden bile. Sistemi yeniden düşünmek bilinçsizce beni yatak odamı süsleyen diğer resimlerine bakmaya itti. Acaba onlarda da Azrail'in yüzünü mü görecektim? Korkuyordum ama bakışlarım duvarlara kaydı. Her tarafta o kadar çok resmi vardı ki. İstemesem de bakışlarım kayacak, nasıl olsa o fotoğrafları görecektim. Birini gördüm bile. İnce endamı, uzun boyu ile kolejden mezun olduğu gün çektirdiği siyah cübbeli, başı kepli fotoğrafını. O munis ve mutluluktan uçuşan tebessümüyle sanki bana gülüyordu. Fotoğrafta ihtiyar balıkçıdan eser yoktu. Cesaretlenerek odadaki diğer resimlere de baktım birer birer. Hepsinde sistem vardı. Derin bir nefes verdim. Rahatlar gibi oldum. Başıma gelen uyku sersemliğinin ya da zihin yorgunluğunun bir an bana oynadığı bir oyun olmalıydı. Balıkçıyla meşgul zihnimin bir anlık bana ettiği tatsız bir çağrışım. Hepsi bundan ibaretti. Sanırım meseleyi çözmüştüm. Ne yeni bir nöbete girmem söz konusuydu, ne de halüsinasyon görmem. Rahatlamıştım. Ama çerçeveyi hemen yerden kaldırmadım. Biraz toparlanmam, elimi yüzümü yıkamam, açılıp gevşemem gerekiyordu. Koridorun ışığını yakarak banyoya geçtim. Lavaboda yüzüme soğuk su serptim. Dirildim biraz. Damarlarımdaki kanın akışı biraz daha düzene girmiş. Şakaklarımın atması durmuş. Korkudan çılgın gibi çarpan kalp ritmim normale dönmüştü. Havluyla yüzümü ve ıslattığım saçlarımı kuruladım. Gömleğim terden sırtıma yapışmıştı. Ama netice olarak iradem ve mantığım içimdeki korkuyu yenmişti. Yine de kendimi ezik ve perişan hissediyordum. Banyonun ışığını söndürüp tekrar yatak odasına döndüm. Artık yere düşürdüğüm çerçeveyi kaldırıp o resme bakabilirdim. Tabii o an az sonra neyle karşılaşacağımı hiç bilmiyordum. Zaten tahmin de edemezdim. Önce serinliği fark ettim. Işıkları sönük salondan sanki bir soğuk hava dalgası geliyordu. Sert olmayan fakat üşütücü bir rüzgar. Klimanın üflemesi ya da dönen bir vantilatörün sağladığı serinlik. Oysa her iki cihaz da evimde yoktu. Pencereyi mi açık bırakmıştım acaba? Emin olamadım. Gündüz vakti, şekerlemeye dalmadan önce pencerelerden birini açık bırakıp bırakmadığımı hatırlayamıyordum. Bırakmış da olabilirdim. Zaten doğru dürüst neyi hatırlıyordum ki? Karanlık salonun girişinde durakladım. Ama bu serinlik farklıydı biraz. Açık bir pencereden içeriye dolan rüzgar soğukluğuna pek benzemiyordu. Sanki farklı bir hava akımı karanlık salonu kaplamıştı. Serinliğin etkisini bedenimde hissettim. Beni titretmeye başlamıştı. Elim hemen girişteki elektrik düğmesine gitti. Komandatörü çevirdim. Karanlık birden kayboldu. Sarı ışık etrafı aydınlattı. İhtiyar balıkçı rahat ve geniş koltuğunda oturmuş bana bakıyordu. Çığlık atmam, avazım çıktığı kadar bağırmam gerekirdi. Az evvel sistemin resminde onun çehresini gördüğüm anda yaptığım gibi. Hayrettir, bağırmadım. Ağzımdan feryatlar da yükselmedi. Aksine sessiz kaldım ama her tarafım donmuş gibi hareketsiz, kımıldayamadan yerime çakıldım. Bakışlarımı koltukta oturan adamdan alamıyordum. İhtiyar balıkçı ya da Azrail yüzüme bakıp gülümsüyordu. Gel yaklaş dedi. Biraz boğuk, madeni fakat baştan çıkarıcı bir ses tonu, hükmedici, riayetsizliği kabul etmeyen, emretmeye alışmış birinin sesi. Yerimde kımıldayamayacağımı, korkudan dizlerimin üzerine çöküp bayılacağımı düşünmüştüm ama hiç de öyle olmadı. Titrek adımlarla salonun içine doğru birkaç adım attım. Gözlerimi davetsiz misafirimden alamıyordum. Dudaklarımın arasından çıkan kendi sesimi tanıyamadım. Kimsin sen? Söylemiştim ya, ben Azrail'im. Büyük bir içtenlik ve cesaretle mırıldandım. Benim canımı da mı almaya geldin? Ölecek miyim? Balıkçı başını omuzuma iki yanına salladı. Hayır. Öyleyse evimde ne işin var? Niye karşıma çıkıyorsun? Dün ve bugün niye kendini bana gösterdin? Beni görmek isteyen sensin. Yalan bu. Ben ölümün elçisiyle karşılaşmak istemedim. Ama ölmüş sevgilini görmek istedin, değil mi? Geçirdiğin bunca nöbetler niçin? Sistemi görmek istemiyor musun? Salonun orta yerinde durdum. İrileşmiş gözlerim, gerçek ve hayali ayıramayan beynimle karşımdaki yaratığı süzüyordum. Acaba bu da mı yeni bir halüsinasyon muydu? Bir tür rüyada mıydım yoksa? Tüm bunlar gerçek yaşamımın birer kesiti miydi? İdrak edemiyordum. Beynim yeniden uğuldamaya başlamıştı. Neden sonra Azrail'in sorduğu soruya dönebildim? Evet, onu görmek istiyorum dedim. İyi ya, ben de seni ona götüreceğim. Yani başka bir aleme, öteki dünyaya mı? Azrail müşfik nazarlarla yüzüme baktı. Durumu anlamamı istiyor gibiydi. Ama ben de ölmeden onu görebilir miyim? Bu mümkün mü? Tasdik edercesine başını salladı. Aniden isyan ettim. Hayır, yalan söylüyorsun diye bağırdım. Beni kandıramazsın, olanaksız. Bir canlı olarak öbür alemle bağ kuramam. Beni söylediğin yalanlara inanacak kadar saf mı sandın? Sesimin tonu sertleşmişti. Hem içimdeki o müthiş korkudan da sıyrılmıştım artık. Dikleşiyordum. İnanıp inanmamakta serbestsin dedi. Ben sadece Tanrı katında bana verilen görevi yerine getirmek için buradayım. Tanrı dualarını kabul etti. Sana sistemi gösterecek ve onunla yeniden yaşamanı sağlayacak. Mantığım isyan ediyordu. Muhakemem yerindeydi. Olmaz öyle şey diye bağırdım. Kainatın oluşumunda insanoğlunun varlığından bu yana böyle bir şey olmamıştır. Yaratılışın tabii yasalarına aykırıdır. Sana inanmıyorum. Azrail hiç sinirlenmiyordu. Dudaklarındaki tebessüm de kaybolmamıştı. Bunu sen mi yoksa ben mi daha iyi biliriz dedi. Aksi halde buradaki mevcudiyetimi nasıl açıklayacaksın? Hırsla yüzüne bakmaya devam ettim. Senin Azrail olduğunu nereden bileyim? Belki de benim zaaflarımdan istifade etmeye kalkan sahtekarın tekisin. Neyin peşinde olduğunu henüz anlamış değilim. Bak evlat dedi, mülayim ve ikna edici bir ses tonuyla. Dünkü yağmur altında sahildeki yürüyüşün sırasında neden birden önümde durdun? Neden irkildin? Seni oraya çeken neydi? Neden beni daha önceden tanıdığın kanısına kapıldın? Bunları açıklayabilir misin? Basit diye homurdandım. Belki seni gerçekten de daha önce görmüşlüğüm mümkündür. Arnavutköy küçük bir yer. Ya ölümüyle seni perişan eden, büyük acılara gark eden sevginin ismini nereden bilmiş olabilirim? Onun adını sana vermedim mi? Hadi oradan beni güldürme. Bu semt sakinlerinin çoğu o olayı bilir. Burada beni tanımayan yoktur. Ailem yüzyıldan beri Arnavutköy'de yaşamış. Burada iyi tanırım. Çevrede sistemi de tanırdı. Sen de biliyor olabilirsin. Peki dün meyhanede birden ortadan kayboluşumu nasıl açıklayacaksın? Normal bir fani böyle bir keramet gösterebilir miydi? Durakladım. Elimde olmadan vücudumu yeni bir titreme sardı. Korku tüm benliğimi kaplıyordu yeniden. Demek oradaydın. Benimle birlikte o masaya oturdun, öyle mi? Tabii dedi. Karmakarışık aklıma rağmen sormayı başardım. Öyleyse neden apostol ya da garsonları seni görmedi? Bunu hala anlamıyor musun? Beni herkes göremez. Hızla bağırdım ya da bağırdığımı sandım. Yalan söylüyorsun bak. Seni gören biri var.